Ayrım 19.
Sayfa 278. Genç bomba imha uzmanları 1943 yılının Ekim ayında Napoli'ye göndermişlerdi. Önceden Güney İtalya'da bulunmuş olan en iyilerini seçerek. Kip mayınlardan geçilmeyen kente getirilen 30 askerin arasındaydı. Almanlar tarihte görülmemiş ölçüde görkemli ve korkunç bir kaçış planı düzenlemişlerdi. Müttefikler normal şartlar altında bir ay içinde geçebilecekleri bölgeleri ancak bir yılda geçebildiler. Önden bomba imha uzmanları gidiyor, bölgeleri mayınlardan temizliyor, arkalarından askerler geliyordu. İnanılmaz derecede yavaş ilerliyorlardı. Bu arada kuzeydeki dağlarda kızıl mendiller takan Garibaldi'nin komünist grupları da Alman tanklarını havaya uçurmak için yolları mayınlarla döşemişlerdi. İtalya ve Kuzey Afrika'da döşenen mayınların sayısı inanılmazdı. Kismayo-Afmadu yol kavşağında 260 mayın bulunmuştu. Omo Nehri Köprüsü ve çevresinde 300 tane. 1941 yılı 30 Haziran'da Güney Afrikalı lağımcılar Mersa Matruh'ta tek bir günde 2700 mark 11 mayını döşemişlerdi. 4 ay sonra İngilizler Mersa Matruh bölgesinden 7806 mayın temizleyip bunları başka bölgelere döşediler. Her türlü araç gereçten yapılabiliyordu mayınlar. 40 santimlik silindirlerin içleri patlayıcılarla doldurulup yol kenarlarına bırakılıyordu. Evlere mayınlı sandıklar saklıyorlardı. Pompa mayınların içine dinamit, metal artıkları ve çiviler konuyordu. Güney Afrikalı bomba imha uzmanları 4 galonluk benzin varillerine demir ve patlayıcı dolduruyorlardı. Bunlar patladığında zırhlı arabaların parçası bile kalmıyordu. Kentler korkunç durumdaydı. Henüz eğitimlerini tamamlamamış bomba imha uzmanları bile Kahire ve İskenderiye'den gemilerle getiriliyordu. 18. bölük nam saldı. 1941 yılının Ekim ayında yalnızca 3 hafta içinde 1403 adet yüksek patlayıcılı mayın imha etmişlerdi. İtalya Afrika'dan da beterdi. Fünyeler son derece değişikti. Mekanizmaları bomba imha ekiplerinin alışkın oldukları Alman mayınlarından farklıydı. Bomba imha uzmanları kentlere girdiklerinde ağaçlardan, balkonlardan sarkan cesetlerle karşılaşıyorlardı. Almanlar ölen tek adamları yerine 10 İtalyan öldürerek öç alıyorlardı. Ağaçlardan sarkan kimi cesetler mayınlı olduğu için havada patlatılmaları gerekiyordu. Almanlar 1 Ekim 1943 yılında Napoli'yi boşalttılar. Geçen Eylül ayında müttefiklerin istilası sırasında pek çok vatandaş kentleri terk etmiş, kent dışındaki mağaralarda yaşamaya başlamıştı. Almanlar kaçarken mağara ağızlarına da mayınlar döşemişlerdi. Bir sürü insan yer altına mahkum oldu, tifo salgını çıktı. Limanda bazı gemilere bile su altından mayınlarla döşeniyordu. 30 uzman bu bit uzaklarıyla dolu kente girdiler. Kamu binalarının duvarlarının içine gizlenmiş mayınlar vardı. Neredeyse bütün taşıtlar donanımlıydı. Uzmanlar çevrelerindeki bütün nesnelerden kuşkulanmaya başlamışlardı. Bir masada gördükleri her şey herhangi bir şey. Eğer saat 4 açısında değilse bir bit yeniği var demekti. Savaştan yıllar sonra da bir lağımcı masaya bir kalem koyduğunda kalın ucunu o açıya uygun koyacaktı farkında olmaksızın. Napoli 6 hafta süreyle savaş alanına döndü. Kip de bütün bu süre içinde bomba imha ekibiyle birlikteydi. 2 hafta geçtikten sonra mağaralardaki vatandaşları buldular. Boktan, tifodan tenleri kapkara olmuştu. Onları kente geri götürürlerken hayaletleri andırıyorlardı. 4 gün sonra merkezi postane havaya uçuruldu. 72 kişi öldü, yaralandı. Avrupa'daki en zengin ortaçağ kayıtları kent arşiviyle birlikte yanmıştı. Ekim'in 20'sinde elektriğin yeniden bağlanmasına 3 gün kala bir Alman kendi kendine ele verdi. Yetkililere liman bölgesine binlerce mayın döşendiğini, bunların çoğunun kentin o sıralar kullanılmaz durumda olan elektrik ağına bağlı olduğunu söyledi. Elektrik bağlandığında mayınlar patlayacak, kent alev alev yanacaktı. En az 7 kez her türlü yöntemle sorguya çekilen bu askerin itiraf ettiklerinden yetkililer yine de emin olamadılar. Kent olduğu gibi boşaltıldı. Çocuklar, yaşlılar, ölümle boğuşanlar, hamileler, mağaralardan çıkarılıp getirilenler, hayvanlar, değerli cipler, hastanelerden çıkarılan yaralı askerler, ruh hastaları, rahipler, rahibeler. O 22 Ekim 1943 yılında akşam olduğunda kentte yalnızca 12 uzman kalmıştı. Elektrik ertesi gün saat 3'te açılacaktı. Uzmanların hiçbiri böyle bomboş bir kentte bulunmamışlardı daha önce ve o saatler yaşamlarının en tuhaf ve en zor geçen anları olacaktı. Toskana akşamları gök gürültüleriyle inliyor, manzaradan yükselen herhangi bir metal parçasına şimşekler düşüyor. Kip her akşam saat 7 sularında servi ağaçların arasındaki toprak yoldan döner eve, yani o gün fırtına çıkacaksa fırtınanın çıktığı saatlerde. Bir ortaçağ deneyimi. Böylesi alışkanlıkları seviyor gibi. Hena ya da Caravaggio gelirken onu seyrederler. Kip yolda yavaş yavaş yürüyerek gelir. Ara sıra peşindeki yağmurun ne zaman villaya ulaşacağını görebilmek için arkasına bakar. Hena ile Caravaggio bu saatlerde eve girerler. Kip yokuş yukarı yavaş yavaş sağa, sonra sola kıvrılan yolda yürüyordur hala. Sonra taşlığın üzerindeki ayaklarının sesi duyulur. Rüzgar başlamıştır, gömleğinin kollarını şişirir, servi ağaçlarına çarpar. 10 dakika daha yürür, yağmurla yarışıyor gibidir. Yağmuru üzerinde hissetmeden önce sesini duyar, çimenlerin, zeytin yapraklarının üzerinde. Ama o hala rüzgarın esintisi altındadır. Villaya ulaşmadan önce yağmura yakalanacak olursa yağmurluğunun kapşonunu kaldırıp yine ağır adımlarla yürümeyi sürdürür. Çadırında gök gürültüsünü dinler, dağların arasında kaybolan keskin sesi. Ara sıra şimşek çaktığında çadırının içi aydınlanır. Bu ışık gibi hep gün ışığından daha parlakmış gibi gelir. Bir fosfor parıltısı, makinemsi bir aydınlık, eğitim çalışmalarında ve radyosunda duyduğu o yepyeni sözcük gelir aklına. Nükleer. Çadırın içinde ıslak türbanını açıp saçlarını kurutur, sonra bir yenisini sarar başının üzerine. Fırtına Piedmont'tan güneye doğuya gidiyor. İncil'den sahneler betimleyen duvar resimleriyle süslü küçük dağ şapellerinin çan kulelerine şimşekler düşüyor. Varese ve Barallo gibi küçük kasabalarda 1600'lü yıllarda duvarlara kazınmış kocaman kırmızı figürler bir görünüp bir kayboluyor. İsa'nın iki yana gerilmiş kolları, inen kırbaçlar, uluyan köpek, bir başka şapelde çarmıhı göğe doğru kaldıran üç askerin resmi. San Girolamo villası da zaman zaman şimşeklerle aydınlanıyor, karanlık koridorlar. İngiliz hastanın yattığı oda, Hena'nın ateş yaktığı mutfak, bombalanmış şapel, hepsi birden parlak bir ışıkla aydınlanıyor. Kip böyle zamanlarda ağaçların altında hiç korunmasız yürüyor, her gün ölümle burun buruna geçen yaşamında bu gibi tehlikeler önemsiz kalıyor. Bu yarı karanlık gökyüzünün altında şimşekle gök gürültüsü arasındaki saniyeleri sayarken dağ türbelerinde gördüğü Katolik resimler geliyor aklına. Bu villada gördüğü o resimlere benziyor. Savaş nedeniyle bir çatı altına toplanmış 4 insanın yaşamı an an aydınlanan. Napoli'de kalan 12 uzman kente dağılıyor. Gece boyunca tünellere, lağım çukurlarına girip çıkarak genel elektriğe bağlı olabilecek fünye hatlarını bulmaya çalışıyorlar. Elektriğin bağlanmasından 1 saat önce saat 2'de onlar da terk edecekler kenti. 12 nüfuslu bir kent. Her biri kentin bir başka semtinde çukurlara girip çıkıyorlar. Kanalizasyon ve elektrik şebekelerini gözden geçiriyorlar. Yetkililer kentin sular altında kalacağından emin gibiler. Bir kent nasıl mayınlanır? Sinir bozucu olan kentin sessizliği, zaman zaman havlayan bir köpek ve kuş sesleri dışında yaşama dair herhangi bir belirti yok kentte. Bu sessizlik içinde insani bir temas arıyor Kip. Pompei ve Herculaneum kalıntılarının sergilendiği Ulusal Arkeoloji Müzesi'ni geçiyor. Beyaz küller içinde dona kalmış antika köpeği görüyor. Kızıl asker feneri ışığı koluna tutturulmuş yanıyor. Carbonara Caddesi'nde yanan tek ışık. Gece araması sırasında çok yoruluyor. Şimdi ise bol bol boş vakti var. Yanlarındaki radyo telsizlerini ancak acil durumlarda kullanmaları gerekiyor. Bomboş avlular ve kurumuş havuzların sessizliği en çok yoran. Saat 1'de harap olmuş San Giovanni a Carbonara Kilisesi'nin içindeki şapele giriyor. Birkaç akşam önce şapelin çevresinde yürürken şimşek çaktığında duvarlarındaki resimler dikkatini çekmişti. Bir yatak odasına bir kadınla bir melek. Şapelin sıralarında oturup resmi bir daha görebilmek için yeniden şimşek çakmasını beklemişti. Ama o gece bir daha şimşek çakmamıştı. Kilisenin o köşesine giriyor şimdi. Toprak figürler insanlar gibi beyaza boyanmış. Bir melekle konuşan bir kadın resmi var. Kadının kahverengi kıvırcık saçları mavi bonesinin altından görünüyor. Sol elinin parmakları göğsünde. Odaya girdiğinde figürlerin insan boyutlarından çok daha büyük olduğunu fark ediyor. Başı kadının omuzlarına geliyor. Meleğin yukarı kaldırdığı kolu 10 metre yukarıda duruyor. Olsun, Kip yine de onların yanında kendini daha az yalnız hissediyor. Hayaletli bir oda burası ve Kip insanlık ve cennetle ilgili öyküler anlatan duvarlara bakarak yürüyor şapelde. Sırt çantasını yere koyup yatağa yanaşıyor. İçine uzanmak istiyor ama meleğin varlığından tedirgin oluyor. Figürlerin çevresinde yürüyor, kanatlarına tutturulmuş tozlu küçük ampulleri görüyor. Ve bütün arzusuna rağmen böyle varlığın yanında rahat rahat uyuyamayacağını biliyor. Yatağın altında 3 terlik duruyor. Bu arada saat 2'ye çeyrek var. Pelerinini taşlara serip çantasını yastık gibi kullanarak yere uzanıyor. Lahor'da geçen çocukluğu boyunca evin bir köşesinde hep yer yatağında uyumuştu Kip. Aslında Batılıların yataklarına hiç alışamamıştı. Çadırında bir havalı yataktan başka bir şey kullanmıyor. Ama İngiltere'de Lord Suffolk'un yanında kaldığında şiltelerin arasına gömüldükçe klostrofobiye kapılıyor. Kendini hapsedilmiş gibi hissetmeye daha fazla dayanamayınca da kalkıp halının üzerinde yatıyordu. Yatağın yanına uzanıyor, figürlerin ayaklarının büyüklüğü dikkatini çekiyor. Başının üzerinde kadının kolu, ayaklarının ucunda melek. Çok geçmeden kentteki askerlerden birisi elektriği açacak, kip havaya uçacaksa bu ikisinin yanında olacak öldüğünde. Ya ölecekler ya yaşayacaklar. Yapabileceği başka bir şey kalmadı ki. Bütün gece kentin sokaklarında mayın aradı durdu. Çevresinde kentin duvarları çatırdayacak, kent parlak ışıklar altında kalacak. En azından bu iki sevecen figürü buldu. Onların sessiz sohbetlerini dinleyerek huzura erebilir. Elleri başının altında meleğin yüzünü incelerken daha önce fark etmediği bir sertlik fark ediyor. Elinde tuttuğu beyaz çiçek kipi yanıltmış olmalı. Bu melek de bir savaşçı. Bunları düşünürken yorgunluktan gözleri kapanıyor ve kip derin bir uykuya dalıyor. Yüzünde bir gülümseme beliriyor. Sonunda uykuya dalabilmiş olmaktan duyduğu mutluluğu açığa vuran bir gülümseme. Sol avucu taşlarda, türbanın rengi Meryem'in yakasındaki dantelle aynı renkte. Meryem'in ayaklarının ucunda ufak tefek Hintli bir asker. Burada zaman yokmuş gibi. Her biri zamanı unutmak için en rahat pozisyonu seçmiş. İşte bizi böyle anımsayacaklar. Çevremize güven duyduğumuzda yüzümüzde beliren o huzurlu gülümseyişle. O iki figürün ayakları ucunda uzanan kiple birlikte şapeldeki bu yeni tablo genç askerin kaderini tayin edecek. Meleğin yukarı kalkan toprak kolu bir bağışlama ifadesi gibi yanı başlarında uyuyan bu çocuksu gencin çok parlak bir geleceği olacağını söylüyor sanki. Her üçü bir anlaşmaya varmışlar sanki. Kalın toz tabakasının altında meleğin yüzünde güçlü bir neşe okunuyor. Sırtına tutturulmuş 6 ampul var, ikisi kırılmış. Ama bu 2 ampule rağmen birden kanatlarının altı aydınlanıyor. Kan kırmızısı, mavi ve altın renkleri öğleden sonra güneşinde parlıyor. Hana yıllar sonra kipin yaşamından nasıl çıkıp gittiğinin bilincine varacak. Aklı sürekli buna takılıyor. Suratına kapanan bir kapı, aralarında sessiz bir heykel gibi dolaşmaya başladı o günler. O Ağustos gününü dakikası dakikasına anımsıyor. Gökyüzünün rengi birden bastıran fırtınayla önündeki masadaki nesnelerin kararması. Hana kipi tarlada görüyor uzaktan. Elleri başının üzerinde kenetlenmiş. Bunu baş ağrısından falan değil, radyodan gelen haberleri iyice duyabilmek için yaptığını sonradan fark ediyor. Sonra çığlığını duyuyor. Bugüne dek kipten hiç duymadığı bir ses bu. Dizlerinin üzerine çöküyor. Bir süre öylece kala kalıyor. Sonra ayağa kalkıp sendeleyerek çadırına giriyor. Tentesini indiriyor. Gök gürültüsü duyuluyor. Hava kararıyor. Kip tüfeğiyle çadırdan çıkıyor. Villaya girip Hena'ya çarparak yanından geçiyor. Üçer üçer tırmandığı merdivenlerden derin soluğu duyuluyor. Hena mutfakta masanın önünde oturmaya devam ediyor. Önündeki kitabı kurşun kalemi donmuş gibi yukarıdan kipin ayak sesleri duyuluyor. Yatak odasına giriyor, İngiliz hastanın yattığı yatağın ucuna gelip duruyor. ''Merhaba asker.'' Tüfeğini eliyle göğsüne bastırmış. ''Dışarıda neler oluyor?'' Kip'in yüzünde suçlu bir ifade var. Esmer yüzü yaşlar içinde, kendinde değil. Dönüp duvara ateş ediyor. İngiliz hastanın üzerine parçalar fırlıyor. Sonra yine dönüp tüfeğin namlusunu İngiliz'e uzatıyor. Titremelerine zorlukla engel olmaya çalışıyor. ''Tüfeği bırak Kip.'' Sırtını duvara çarparak titremesini durdurmaya çalışıyor. Çevrelerinde az önceki patlamadan kaynaklanan alçı tozları uçuşuyor. Bu yatağın ucuna oturup senin öykülerini dinledim amca. Şu son aylarda. Çocukken de böyle yapardım. Büyükleri dinleyerek kendimi yetiştirebileceğimi sanırdım. Öğrendiklerimi içime sindirebileceğimi, sonra başkalarına aktarabileceğimi düşünürdüm. Kendi ülkemin gelenekleriyle büyüdüm. Sonradan bu geleneklere senin ülkenin gelenekleri de eklendi. Sizin o nazik beyaz adanız, adetleri, örfleri, kitapları kendine özgü mantığıyla nasıl olduysa bütün dünyayı değiştirdi. Belli kurallarınız vardı hep. Çay fincanını yanlış parmağımla tutarsam hemen aranızdan dışlanacağımı biliyordum. Bir düğümü yanlış bir biçimde atarsam bitmiştim. Donanmanız mı size bu gücü veriyordu, yoksa ağabeyimin söylediği gibi tarihi basını elinde bulundurmanız mı? Önce siz, sonra Amerikalılar değiştirdiniz bizi. Misyoner kurallarınızla. Hint askerleri de pukka olabilmek için yaşamlarını harcadılar. Dipnot, pukka, sahici. Kriket oynar gibi savaş yaptınız. Nasıl kandırdınız bizi? Al, dinle bak, seninkiler ne yapmış? Tüfeği yatağın üzerine fırlatıp İngiliz'e yanaşıyor. Radyosunun kulaklığı belinden sarkıyor. Kemerine tutturduğu yerden çıkarıp İngiliz'in başının üzerine yerleştirirken İngiliz acısından inliyor. Ama asker kaldırmıyor kulaklıkları. Sonra yataktan tüfeğini alıyor. O sırada kapıda Hena'yı görüyor. Bir bomba, sonra bir tane daha. Hiroşima, Nagasaki. Tüfeğini pencereden dışarı yöneltiyor. Vadide uçuşan şahinler sanki bile bile namlusun ucundaki merceğe giriyor gibi. Gözlerini kapattığında sokakları cayır cayır yanan Asya'yı görüyor. Yırtık pırtık bir harita gibi kentlerin üzerinde geziniyor alevler. İnsanların bedenlerini ısıdan eritiyor, gölgeleşiyorlar. Batılıların aklı ürpertiyor kipi. Kulaklıklardan yayılan haberleri dikkatle dinleyen İngiliz hastayı seyrediyor. Tüfeğinin namlusunu adamın boynuna yöneltiyor, soluğunu tutuyor. Enfield tüfeği hiç sarsılmadan hedefe bakıyor. Sonra İngiliz'in gözleri kipe dönüyor. Asker, Caravaggio odaya girdiğinde İngiliz'i korumak için üzerine atlayacakken kip tüfeğinin sapını kaburgalarına saplıyor. Caravaggio ezik bir ses çıkarıyor. Sonra aniden pozisyon alıp yine tüfeğiyle hedef onları alıyor kip. İngiliz hastanın yanmış boynu tüfeğinin namlusunun ucunda. Konuş benimle kip. Yüzü bıçak gibi keskin, yaşadığı şokun etkisiyle çevresindekileri yepyeni gözlerle görüyor. Onlara artık düşman gözlerle bakıyor. Ağabeyim söylemişti bana, Avrupalılara asla sırtını dönme, hilebazlar. Anlaşmalar yaparlar arkandan, sözleşmeler imzalarlar, haritalar çizerler. Avrupalılara asla güvenme demişti, asla onlarla el sıkışma. Ama biz ne yaptık? Hemen etkilendik, konuşmalarınızdan, madalyalarınızdan, törenlerinizden. Ne yapıyorum ben şu son birkaç yıldır? Kötülük tohumlarını yok etmeye uğraşıyorum. Ne için, bunun için mi? Ne oldu, Tanrı aşkına söylesene bize. Tarih dersinizi öğrenebilmeniz için radyoyu size bırakıyorum. Sakın kıpırdama Caravaggio. Krallardan, kraliçelerden, başkanlarınızdan bütün o uygarlık demeçleri, soyut gerçekler fısıldayan ağızlar. Koklayın hadi, radyoyu dinleyin de nasıl kutluyorlar zaferlerini görün. Benim ülkemde adalete karşı gelen oldu mu öldürülür. Bu adamın kim olduğunu bilmiyorsun. Tüfeğin namlusu hiç kıpırdamadan duruyor İngiliz'in boynunda. Sonra genç asker namluyu adamın gözlerine yöneltiyor. Hadi vur diyor Almasi. Askerle hastanın gözleri bütün dünyanın doluştuğu bu loş odada birbirini süzüyor şimdi. Askere başını sallıyor. Hadi vur diyor alçak sesle. Kip tüfeğin kartuşunu çıkartıyor. Yere düşecekken eliyle yakalıyor. Tüfeği zehiri akıtılmış bir yılan gibi yatağın üzerine fırlatıyor. Kenarda duran Hena'yı görüyor. Yanmış adam başındaki kulaklıkları çıkartıp yatağın üzerine koyuyor yavaşça. Sonra sol eliyle işitme cihazını da çıkarıp yere düşürüyor. Hadi Kip yap şunu. Daha fazla duymak istemiyorum. Gözlerini kapatıyor, karanlığa gömülüyor bu adadan çok çok uzaklarda. Genç asker duvara yaslanmış, kollarını önünde birleştirmiş başı yerde. Caravaggio derin derin soluk alışını duyuyor. O İngiliz değil ki. Amerikalı, Fransız fark etmez. Dünyanın kara ırklarını bombalamaya çalıştığında İngilizsin demektir. Eskiden Belçika kralı Leopold'unuz vardı, şimdi de kahrolası Amerikalı Harry Truman'ınız var. Hepsini İngilizlerden öğrendiniz. Hayır o değil, bu bir hata. Herkesin arasında belki de senin tarafını en çok tutan kişi o. Bunun önemli olmadığını söyleyecektir diyor Hana. Caravaggio sandalyeye çöküyor. Sanki hep bu sandalyede oturuyorum diye düşünüyor. Odada radyonun kulaklıklarından gelen cızırtılar duyuluyor. Başını çevirip kipe ya da Hena'ya bakamıyor. Genç askerin haklı olduğunu biliyor. Böyle bir bombayı beyazların yaşadığı bir yerde asla atmazlardı. Genç asker Hena ile Caravaggio'yu yatağın kenarında bırakıp odayı terk ediyor. Üçünü kendi dünyalarına bırakıyor. Artık o dünyanın bir parçası değil. Gelecekte yanmış adam ölürse onu Caravaggio ile kız gömecek. Ölüler ölülerini gömsün. İncil'de yazan bu katı sözcüklerin o güne dek ne anlama geldiğini tam olarak kavrayamamıştı ki. Kitaptan başka her şeyi gömecekler. Adamın bedeni, çarşafları, giysileri, tüfek. Yakında Caravaggio Hena ile baş başa kalacak. Bütün bunların nedeni radyodan yankılanan haberler, kısa dalgadan dünyalarına giren korkunç olaylar, yeni bir savaş, bir uygarlığın ölümü. Durgun bir gece, gece şahinlerinin hafif çığlıklarını, kanat çırpmalarını duyabiliyor. Bu rüzgarsız gecede çadırının çevresindeki servi ağaçları kıpırtısız. Sırt üstü uzanıp çadırının karanlık köşelerine bakıyor. Gözlerini kapattığında alevler beliriyor. Bir iki saniye içinde her şeyi yok eden o alevler, ısıdan, dumandan kaçmak için nehirlere, sarnıçlara atlayan insanları görüyor. O muhteşem bomba bir uçakla deniz aşırı yolculuğuna çıkıyor, ayın doğusuna geçiyor, yeşil takım adalara doğru ve aşağı bırakılabiliyor. Ne yemek yiyebiliyor, ne su içebiliyor, saatlerdir boğazından hiçbir şey geçmiyor. Karanlık olmadan önce çadırındaki bütün bomba imha malzemelerini dışarı taşıyıp, üniformasının üzerindeki bütün armaları yok ediyor. Çadırın içinde uzanmadan önce türbanını çözüp saçlarını tarayıp bir topuz yapıyor. Çadırın içi yavaş yavaş kararırken rüzgarın dinip yerini sessizliğe bırakmasını, bu sessizlikle yankılanan kanat çırpınışlarını dinliyor. Havada duyabildiği bütün ince sesleri. Dünyanın bütün rüzgarlarının Asya'da estiği hissine kapılıyor. Kendi kariyerinin bütün küçük bombalarını bir kenara itip kocaman, belli ki bir kent büyüklüğünde olan o bombayı düşünüyor. Yaşayanları, çevrelerinde ölen insanlığa seyirci bırakan o bombayı. Bombayla ilgili bir şey bilmiyor. Korkunç bir patlama mı oldu, yoksa çevreyi duman mı sardı? Tek bildiği artık kimsenin kendisine yaklaşmasına izin vermediği, ağzına bir lokma yemek koyamadığı, bir yudum su içemediği. Uzanıp çantasından bir kibrit çıkarıp lambayı bile yakamıyor. Sanki fener yandığı anda bütün dünya patlayacakmış gibi hissediyor. Çadırda karanlık olmadan önce ailesinin fotoğrafını çıkarıp bakmıştı. Adı Kirpal Singh ve burada ne aradığını bilmiyor. Şimdi Ağustos sıcağında ağaçlarının altında durmuş, başında türbanı yok. Yalnızca bir kurta takmış. Ellerinde hiçbir şey yok. Çıplak ayaklarıyla çalılıkların taş terasın üzerinde geziniyor. Avrupa'nın görkemli vadilerinden birinde dipdiri duruyor. Sabahın erken saatlerinde Hena kipi çadırının önünde görüyor.